Ayrım 50. İstanbul Hatırası. Ahmet Ümit. Sayfa 501. Ölüler Diyarının Gölgeli Bahçesinde. Allah'ın evi demişti Yekta. Allah'ın evi diye sıfatlandırılan camilerin bence en güzeli Süleymaniye'dir. Onun önündeydim yine. Köhnemiş ahşap yapıların, çirkin apartmanların sıralandığı dar sokakların bitiminde bir mucize gibi çıkıvermişti önümüze. Ve gökyüzündeki tek tanığımız, o da beni bekliyordu işte. Sol kenarı usta bir dülger tarafından biraz yontulmuş gümüşten bir dolunay, caminin dördüncü minaresinin alemine takılmış kocaman bir lamba gibi parıldıyordu karanlıkta. O anda anladım bu gece bir kurbanla daha karşılaşacağımızı. Mesleki ön sezimi, dolunayın gizemli çağrışımı bilmiyorum ama bu gece bir ceset daha bulacağımızdan artık emindim. Yine de bu düşünceye fazla kaptırmak istemedim kendimi. Caminin önünde uzanan boşluğa baktım. Kimsecikler yoktu. Ne bir insan, ne sokak köpeği, ne evsiz bir kedi. Belki çınarların dallarında uyuklayan gündüz kuşları ama onları da ben göremiyordum. Gece boyunca Mimar Sinan'dan ve Süleymaniye'den konuştuktan sonra etrafı ıssızlıkla kuşatılan bu ulu mabede bakarken kendimi bir tuhaf hissediyordum. Kırmızı ışıkların altında 500 küsür yıl önce yapıldığı günkü görkeminden hiçbir şey yitirmeden dikilen bu muhteşem caminin görüntüsünden çok belleğimde uyanan bir anıydı bu duyguyu canlandıran. İlk kez babamla gelmiştim Süleymaniye'ye bir bayram sabahı. İğne atsan yere düşmez, öyle kalabalıktı. Güçlükle yer bulmuştuk turkuaz rengi çinilerle kaplı bir köşede. Balat'tan kalkıp buraya gelişimizde ibadet etmek isteği kadar şiirin de etkili olduğunu söylemeliyim. Süleymaniye'de bayram sabahı, şairliğe hevesli babamın en sevdiği eseriydi Yahya Kemal'in. Bazı mısraları bugün bile ezberimdedir. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Bir geliş var, ne mübarek ne garip alem bu. Hava boydan boya binlerce hayaletle dolu. Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir. O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. Bu sükunette karıştıkça karanlıkla ışık, yürüyor, durmadan insan ve hayalet karışık. Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya. Gökteki dolunay belirginleşip gece iyice koyulaşırken ne insanların ne de hayaletlerin görüldüğü kapıdan sessizce girdim içeri. Yüzlerce yıllık ölülerin uzun mezar taşlarının gölgesinden geçerek ulaştım Kanuni Sultan Süleyman ile büyük aşkı Hürrem Sultan'ın türbelerinin arasındaki küçük bahçeye. Süleymaniye'ye gelmeden önce Şehzade Camii ile Beyazıt Camii'nin çevresindeki ekip amirleriyle de konuşmuştum. Gece boyunca bir düzineye yakın şahısı birkaç beyaz minibüsü çevirmişlerse de aradığımız profile uyan şüphelilerle karşılaşmamışlardı. Buradaki ekibin başına ise bizzat Ali geçmişti. Tatavla'dan ayrılırken onu da aramıştım. Hiçbir gelişme olmadığını söylemiş, "Türbenin oradayım başkomiserim," demişti alaycı bir sesle. "Ölüler diyarının gölgeli bahçesinde. Caminin en az dikkat çeken yeri burası." Söylediği yerde elimle koymuş gibi buldum onu. Sabahtan beri ayakta olmasına rağmen yorgunluğun kırıntısı yoktu hergelenin yüzünde. Beni fark edince alaca karanlıkta bile seçilebilen beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. "Gelin başkomiserim, böyle gelin. Acayip güzel kokuyor burası." Doğru söylüyordu. Gecenin aydınlığında taştan yapılmış büyülü çadırlara benzeyen türbelerin arasındaki bahçe gül kokusundan geçilmiyordu. İnsanın başı döner bu kokudan be Ali. Öyle başkomiserim, ağzına içkinin zerresini sürmeden sarhoş olursun burada. Benim durumum daha fenaydı. Çok içmesem de akşamdan beri rakı sofrasındaydım. Üstüne bir de gül kokuları. Yok, hiç sarhoş gibi hissetmiyordum kendimi. Yekta'nın durumundan ötürü gece boyunca hep diken üzerinde oturduğumdan ne içtiğimin tadını alabilmiştim ne de yediğimin. Zaten aklım camilerin etrafında nöbet tutan çocuklardaydı. Telefonumun her an çalmasını, her an yeni bir kurban haberi vermelerini bekliyordum. Her şeye rağmen kötü geçmemişti gece. Hatta sonlara doğru Yekta neşelenip şarkılara eşlik etmeye bile başlamıştı. Evgeniya da mutluydu. Yüzündeki gülümsemeyi solduran arkadaşlarımızın saat 11'e gelmeden kalkmasıydı. Bir de benim onu evine bıraktıktan sonra gecenin bu vaktinde göreve çıkmam. Anlayamadım diyen Ali'nin dalgın sesiyle geldim kendime. Ay ışığının altında kömür karasına dönmüş gözlerini Hürrem Sultan'ın türbesine dikmişti. Hürrem Sultan'la Kanuni birbirine deli gibi aşıksa neden ayrı türbelerde yatıyorlar? Bilmiyorum, belki saltanatın şanındandır. İmparatorluğun en kudretli hükümdarının mermer direklerin taşıdığı bir revakla çevrili türbesine baktım. Ama padişahın yanında yakınlarının mezarları olduğunu biliyorum. Mesela kızı Mirümah Sultan'ın kabri de babasının yanındaymış. Şaşkınlıkla beğeni karışımı bir bakışla süzdü beni. Sizin de bilmediğiniz yok başkomiserim. Oysa bunları şair arkadaşım anlatmıştı masada. Yeniden o matem havasına girmemesi için sorular sorup durduğumdan en fazla Yekta konuşmuştu bu gece. Şiir bile okutmamıştık çocuğa. Biliyordum ki şiir okumaya başlarsa yeniden o yaz girdabının içinde boğulacaktı. Gerçi durumun ciddiyetini anlayan Evgeniya da ısrar etmemişti şiir şiir diye. Böylece konu şu an duvarları dibinde durduğumuz Süleymaniye ve onun yaratıcısı Mimar Sinan üzerinde dolaşıp durmuştu. Mesela Sinan ile Kanuni'nin kızı Mirumah Sultan hakkında öyle güzel bir aşk hikayesi anlatmıştı ki Evgeniya bayılmıştı bu söylenceye. Söylence diyorum çünkü Yekta da gerçekliğinden pek kuşkuluydu bu hikayenin. Enteresan da bir öyküsü var bu Mirumah Sultan'ın diye Kanuni'nin türbesine yaklaştım. Ali de peşim sıra sürüklenmişti. Birkaç basamaklı eşiği aşıp revakların gerisindeki camdan içeri baktım. Türbe karanlık olduğundan içerideki sandukalar seçilemiyordu. Hemen omuz başımda mevzilenen meraklı yardımcıma dönerek Yekta'dan öğrendiğim öyküyü anlatmaya koyuldum. Kimileri Mimar Sinan'ın içeride babasının yanında yatan Mirumah Sultan'a aşık olduğunu söyler. Ama bir mimar parçasının sultan kızına gönlünü kaptırması olacak iş değilmiş. Zavallı mimar da aşkını kalbine gömmüş. İçinde yanan bu gizli ateşi kimseye belli etmemeye çalışmış. Bu arada Kanuni Sultan Süleyman çok sevdiği kızını Rüstem Paşa adında biriyle evlendirmiş. Başına devlet kuşu konan adam bir anda saltanatın önemli bir sadrazamı olup çıkıvermiş. Ama sadrazam olunca da işleri artmış tabii. O işlerin çokluğunda adamcağız karısına nasıl vakit ayırsın? Hadi o vakit ayıramıyor. Mirumah Sultan kocasından kime dert yansın? Çaresiz kalan Mirumah Sultan kendini hayır işlerine adamış. Kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışmış, yoksullara yardım etmiş, şehrin imarı için çaba harcamış. İşte içindeki aşkı dile getirme fırsatını o zaman yakalamış Mimar Sinan. Çünkü Mirumah Sultan ondan bir cami yapmasını istemiş. Ve Sinan büyük maharetini göstererek Üsküdar iskelesinin karşısındaki camiyi yapmış. Ama bu yetmemiş. İkinci bir cami daha istemiş güzel sultan. Bunun üzerine Sinan ikinci Mirumah Sultan Camii'ni de Edirne Kapı'ya yapmış. Ama bu iki caminin Mirumah Sultan'ın ismine gönderme yapan bir özelliği varmış. Mir güneş demekmiş. Mah ise ay. Yani sultanın ismi güneş ve aymış. Sinan güneşin battığı yere bir cami, ayın doğduğu yere bir başka cami yaparak sultana olan sevgisini en anlamlı biçimde dile getirmiş. Ve Mirumah Sultan yılda bir kez gün batımında Edirne Kapı'daki caminin minaresinin arkasında güneş batarken Üsküdar'daki caminin minarelerinin arasından doğan ayı izlermiş. Ne aşkmış diye söylendi Ali eliyle asi saçlarını karıştırırken. Zeynep'i mi düşünüyordu yoksa öylesine mi konuşuyordu belli değildi. Desenize taşlarla şiir yazmış adam. Hatta aynı söylenceye göre Mirumah Sultan burada yattığı için kendi türbesini de Süleymaniye'ye yapmış Sinan. Önemli bir ayrıntıyı kaçırmış gibi hazire alanındaki mezarları taradı gözleri. Mimar Sinan da burada mı yatıyor? Arka bahçenin öteki tarafını gösterdim. Burada değil, alt sokakta. hiç dikkatimi çekmedi başkomiserim diye yazıklandı. Aşk hikayesini dinleyince koca mimarı önemsemeye başlamıştı bizim utangaç Romeo. Dervişin fikri neyse zikri de oymuş diye düşünürken ansızın bir kaygı kapladı yüreğimi. Sinan'ın türbesinin bulunduğu cadde camiyi çevreleyen ana yollardan biriydi. Orayı kontrol ediyoruz değil mi diye sordum telaşla. Yani Sinan'ın türbesinin etrafında adamlarımız var. Telaşım anında Ali'ye de geçti. Aşkı, romantizmi unutup panikledi. Bu türbe nerede demiştiniz başkomiserim? Nerede olacak? Bahçenin altındaki caddede. Hani haritada işaretlemiştik ya, Mimar Sinan Caddesi'nin üzerinde. Rahat bir nefes aldı. Ha, tamam başkomiserim. O caddenin girişi de çıkışı da kontrol altında. Böyle söylemesine rağmen içi rahat değildi. Dikildiği yerde huzursuzca kıpırdanıyordu. Üzerine gitmek istemiyordum ama eğer alt caddeyi boş bıraktıksa, hadi gel gidip bir göz atalım diyerek az önce geldiğim kapıya yöneldim. Hem Sinan'ın türbesini de görmüş oluruz. Süleymaniye'nin kapısından çıkınca bu sabah çorba içtiğim lokantanın da bulunduğu dükkan zincirinden oluşan Tiryakiler Çarşısı'nı solumuza alarak külliyenin ortasından yürümeye başladık. Cami bahçesindeki devasa çınarların dalları arasından bizi izleyen dolunayın solgun ışığının eşliğinde adını külliyenin Darüşşifahanesinden alan Şifa Sokağı'na kıvrıldık. Sinan'ın türbesi bir yanında külliye binalarının, bir yanında cami duvarlarının uzandığı bu tarihi sokağın bitiminde yer alıyordu. Sokağın sona erdiği köşeye gelince sağımızda uzanan Mimar Sinan Caddesi'nin köşesindeki adacıkta yükselen ak mermerden yapılmış mütevazi türbeyi gösterdim. İşte Sinan'ın mezarı burada. Yardımcım hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Önce bu gösterişsiz, şirin türbeye baktı. Sonra devasa Süleymaniye Camii'ne. Küçük değil mi biraz? Buruk bir duygu kapladı içimi. Öyle diye mırıldandım. Küçük ama olsun, güzel. O anda irkildi Ali. Sessize aldığı cep telefonu çalıyordu. Bizim çocuklar arıyor diye mırıldandı telefonu açmadan önce. Bir gelişme mi var acaba? Bir gelişme olursa hiç şaşırmazdım. Merakla ona bakarken nefesini tutarak açtı telefonu. Alo Tekin. Evet, seni dinliyorum. Sesi fısıldar gibi çıkıyordu. Ne? Kıs kıs güldü. Yok oğlum ya. Biziz biziz. Tanımadınız mı lan? Nevzat başkomiserimle ben. Tamam tamam. Aferin, uyanık olun. Telefonu cebine koyarken gizli bir övünçle açıkladı. Bizi görmüşler de başkomiserim. Karanlıkta seçememişler. İki adam girdi caddeye diyor. Bu iyiydi işte. İçim rahatlamış olarak Sinan'ın türbesine yöneldim. Gökteki dolunay gibi yardımcım da adım adım takip etti beni. Tam uca yapılmış diye mırıldandı Sinan için son mermerden inşa edilen sebilin önünde durunca. Bir eliyle Mimar Sinan Caddesi'ni, öteki eliyle alttaki fetva yokuşunu gösteriyordu. İki yolun kesiştiği yere. Türbenin bulunduğu üstteki caddeye girdik. Mermer levhalarla kaplı duvar boyunca ilerleyince taş işlemeli bir pencere belirdi karşımızda. Sonra demir parmaklıkların gerisindeki Sinan'ın gömütüne ulaştık. Sanduka biçimindeydi gömüt. Üzerinde sarıklı bir mezar taşı bulunuyordu. Sandukasının üzeri altı sütunun taşıdığı etrafı açık küçük bir kubbeyle örtülmüştü. Kendi mezarını bile kendi yapmıştı koca usta diyen Yekta'nın sesi çınladı kulaklarımda. Sarıklı mezar taşının altındaki metal levhada sıralanan dizelerden 7 mısrayı okuyabildim sadece. Kıldı 400'den ziyade mescidi âli bina. Yaptı 80 yerde cami bu aziz kardan. Yüzden atuk ömür sürdü akibet kıldı vefat. Yattığı yeri hüda kılsın bağı cihan. Rıhletünün sahi dahi didi tarihini. Geçti bu demde cihandan piri mimaran Sinan 996. Ruhu için Fatiha ihsan ide pürü cüvan. Allah rahmet eylesin diye mırıldandı bizim Kadir Bilir Ali. Büyük adammış be başkomiserim. Hem de engin gönüllü. Engin gönüllü olmayıp ne yapacaktı Sinan? Astığı astık, kestiği kestik padişahlar devrinde yaşıyordu. Sultanın iki dudağının arasından çıkacak söze bağlıydı hayatı. Her an kelle koltukta dolaşıyordu. Yine de kendiyle barışık bir adam olmalıydı. Dört padişah eskittiğini söylemişti Yekta. Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman 2. Selim ve 3. Murat. Onların buyruklarını yerine getirirken bir gün sizin sadece adınız kalacak ama benim eserlerim binlerce yıl insanlara hizmet vermeyi sürdürecek diyerek bıyık altından gülüyordu belki de. Bu koku da ne? Takıntılı yardımcım bu gece kokularla bozmuştu anlaşılan. Ne kokusu Ali? Ben koku filan duymuyorum. Leş kokusu galiba başkomiserim dedi suratını ekşiterek. Demir parmaklıkların arkasından geliyor. Mimar Sinan'ın sandukasının üzerindeki sarığın hizasında duruyordu Ali. Yanına yaklaştım. İnce bir yel hissettim yüzümde. Aynı anda kokuyu duydum. Haklıydı, iğrençti. Muhtemelen leş kokusuydu. Türbenin içinden mi geliyordu? Kedi ya da köpek leşi mi, belki de kanadı kırılan bir martı düşüp içeride ölmüştü. Sinan'ın mezarında böyle bir kokunun olmasına ikimizin de gönlü razı olmadı. Kokunun kaynağını bulmak için demir parmaklıklı pencereden içeriye baktık. Ama türbenin zemini gölgelerle kaplıydı. Sadece önümüzü görebildik. Belki de leş sandukanın ayak ucundaydı. Sebil'i dolanarak alttaki yola çıktık. Fetva yokuşunun başına. Birkaç adım atmıştık ki aman Allah'ım burnumuzun direği kırılacaktı. ''Bu ne ya?'' diye mırıldandı sağ eliyle burnunu tutan Ali. ''Sanki üzeri kapatılmamış, taze mezarların arasında yürüyoruz.'' Sözlerini yeni bitirmişti ki, 5 metre kadar aşağıda, sağa kıvrılan sokağın girişinde gördüm onu. ''Ali bak!'' Fısıltıyla çıkmıştı sözcükler ağzımdan. Yardımcım anlamaya çalışarak gösterdiğim sokağın girişine bakıyordu. ''Beyaz minibüs'' diye yineledim, kılıfından çıkardığım silahımın namlusuna mermi sürerken. Anında bir yay gibi gerildi bizim sergerdenin bedeni. Ben söylemeden silahını çıkarmıştı bile. Ses çıkarmamak için ekiptekilere haber vermeden duvarın duldasından minibüse ilerledik. Yaklaştıkça koku dayanılmaz bir hal alıyordu. Köşeye gelince birbirimizi kollayarak hızla daldık sokağın içine. Ama kimsecikler yoktu. Tabancalarımızın namlusunu minibüse çevirip arka kapıya yaklaştık. Ali'ye açmasını işaret ettim. Arka kapının kulpunu çevirdi. Mekanik bir ses çıkararak bize doğru açıldı kanat. Daha yoğun, daha dayanılmaz bir koku çarptı burnumuza. Kapının açılmasıyla birlikte minibüsün iç ışıkları kendiliğinden yanmıştı. İçeride kimsecikler yoktu. Tabii zeminde yatan cesedi saymazsak. 50. ayrımın sonu. Sayfa 508.